Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5, Azer 1401, Hicri Kamere 1, Cemadül Evvel 1444 ve Miladi takvimle 26 Kasım 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi, 100 yılda 100 gelişme ve Reyhane adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran futbol takımının Katar'daki zaferini tebrik ederken İran teknik direktörü bugün köklerimize döndük dedi. Öte yandan Katar Dünya Kupası'na veda etti. Tahran Cuma namazı hatibi İranlı yetkililer Batı cephesine karşı dimdik durdu ifadesini kullandı. General Gulam Rıza Süleymani Amerika çöküş sürecinde dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Batı'ya tezat dolu tutumlarına tepki gösterdi. Erdoğan, terörü kökten yok edeceğiz ifadesini kullandı. Zelenski'nin davranışını Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü eleştirdi. IŞİD ve El-Nusra teröristlerini anımsatıyor dedi. Şimdi haberler.
...2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar-Hollanda-Ekvador maçındaki beraberliğin ardından turnuvaya veda etti. Katar Dünya Kupası karşılaşmaları çerçevesinde B grubunda İran'ın Galler'i yenmesiyle İran B grubunda ikinci sıraya yükseldi ve gruptan çıkma şansı yakaladı. B grubu mücadelesinde İngiltere ile Amerika 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İngiltere puanını 4'e yükseltip liderliğini sürdürürken Amerika 2 puanla 3. sırada yer aldı. Dün 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, Hollanda-Ekvador maçındaki beraberliğin ardından turnuvaya veda etti. Grupta dün oynanan Hollanda-Ekvador karşılaşmasındaki beraberliğin ardından Katar'ın matematiksel olarak bir üst tura çıkma şansı kalmadı. A grubunda yer alan Katar ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken ikinci karşılaşmada Senegal'e 3-1 mağlup oldu. Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti. İkinci maçlar sonrasında A grubunda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı vardır. Katar turnuva tarihinde 2 grup maçındaki ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika gruptan çıkamamıştı.
Öte yandan İran milli takımı teknik direktörü Carlos Queiroz, takımımıza güzel bir birlik oluştu ve bugün köklerimize döndük dedi. Dün İran milli takımı 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. İran milli futbol takımı teknik direktörü Galler'e karşı kazanılan galibiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında bu maçta iyi bir sonuç aldık, bunu hak ettik, Galler'den daha iyiydik ama daha fazla gol atabilirdik dedi. İran milli futbol takımının baş antrenörü ayrıca şöyle dedi, bugün tecrübelerimizi kullandık ve Amerika'ya karşı kazanmak için hazırlık yapıyoruz ifadesini kullandı. İran milli takımı Amerika ile bir sonraki maçını salı günü oynayacak.
İran milli futbol takımının yankılanan zaferin ardından İran'ın farklı bölgelerinde insanlar dün akşam zaferi coşkulu bir şekilde kutladılar. Dün İran milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçını Galler milli takımına karşı 2-0'lık skorla kazandı. İran takımının güçlü oyunu ve güzel galibiyeti hem Katar'daki İranlılar hem de İran içinde halkın çeşitli kesimlerinin coşkulu kutlamalar düzenlemesine vesile oldu. Maçın son dakikalarında cuma tatili ve A milli futbol takımının maçı nedeniyle sokaklar nispeten sakin olsa da kısa sürede farklı güzergahlardan ve hatta metro istasyonlarından başlayan insanların neşesi başkentin ana caddelerine kadar uzandı. Maçın bitiminden yaklaşık bir saat geçmesinin ardından Tahran Cadde ve sokakları kutlama ve arabaların korna çalmasıyla yankılandı.
İran milli futbol takımının dün Katar'da Dünya Kupası karşılaşmalarına Galler'i 2-0 yenmesinin yankıları devam ederken İran'da yürütme, yasama ve yargı kurumları başkanları İran takımı ve halkını tebrik eden mesajlar yayınladılar. Dün İran milli takımı 2022 Katar Dünya Kupası'nda ikinci maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran Meclis Başkanı Galibov, İran Yargı Gücü Başkanı Muhsin Eşi'yi ayrı ayrı mesajlarla İran milli takımını Galler'e karşı kazandıkları yankı uyandıran zaferden ötürü tebrik ettiler.
Irak Başbakanı ve Irak Hükümet Hareketi Lideri, İran milli takımını Galler'e karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik etti ve takıma sonraki aşamalarda başarılar diledi. İRNA Haber Ajansı'nın cuma günü belirlediğine göre Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, İran milli futbol takımını Galler milli takımına karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik etti ve İran milli futbol takımına sonraki turlara başarılı bir geçiş diledi. Bu arada Irak Hikmet Hareketi'nin lideri Seyyid Ammar Hekim de İran milli futbol takımını Dünya Kupası'nda Galler'e karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik etti. İran milli futbol takımının Amerika ile sonraki maçı salı günü oynanacak.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Hüccetül İslam Hac Ali Ekber'i, İranlı yetkililer Batı ve Avrupa cephesine karşı dimdik durdu ve uranyumu %60 oranında zenginleştirmeye başladı dedi. Tahran Cuma namazı hatibi hutbede gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalar yaptı. Tahran Cuma namazı hatibi İran düşmanlarının ülkenin gelişmesinden rahatsız olduğuna dikkat çekerek şu anda İran ile küresel emperyalizm arasındaki sorun İran'ın ilerlemesi ve kalkınmasıdır. Onlar İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemesini, gelişmesini istemiyor dedi. Uluslararası Atomisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararı hakkında Hüccetül İslam Hac Ali Ekber'i son günlerde ajans ile Avrupa taraflarının takındığı tavır görünçtür. Yetkililerimiz Batı ve Avrupa cephesine karşı dimdik durdu. Uranyumu %60 saflıkla zenginleştirmeye başladı değerlendirmesinde bulundu. Tahran Cuma namazı hatibi Avrupalıların İran halkına zulüm yaptığını belirterek Avrupa tarafına zamanında münasip bir cevap verileceğini söyledi.
İran'da BESİC olarak bilinen Gönüllü Seferberlik Gücü Kurumu Başkanı General Gulam Rıza Süleymani, bugün sultan düzeni ve başında da Amerika, yüksek askeri ve önemli ekonomik gücüne rağmen Amerika dışındaki alanlarda güç uygulama yeteneğinden yoksundur, çöküş ve dağılma sürecine girmiştir dedi. Süleymani Tahran'daki cuma namazı hutbeleri öncesi yaptığı konuşmada Besiç haftasını tebrik ederek başta son zamanlarda Amerika'nın fitnesiyle çıkan isyanlarda hayatını kaybeden Besiç şehitleri olmak üzere 92 bin Besiç şehidini rahmetle yad ederek bilimsel, ekonomik, kültürel, askeri ve güvenlik gücü batıdan doğuya kayıyor dedi. İRNA Ajansı'na göre General Süleymani şöyle dedi. Aziz İran, medeni ve cezbedici söylemiyle modern İslam medeniyeti oluşumunun bayraktarı ve devlet inşası ve sosyalleşme aşamasından geçerek medeniyete ulaşan Asya'nın kalbinde yer almaktadır. General Süleymani ayrıca şunları söyledi. Batı medeniyeti dünya ulusları tarafından memnuniyetle karşılanan çekici bir söylemden yoksundur. Batılı ülkelerin ulusları bile Batı'nın mevcut söylemlerini hoş karşılamamaktadır. General Süleymani, BESİC'in kuruluşundan bugüne kadar dünyanın, İran milletinin, BESİC çocuklarının başarılarına tanık olduğunu ve bundan sonra da Müdafaa, Fedakarlık ve Şehitlik Okulu'nun ve Aşura Okulu'nun da sancaktarları İran milleti için büyük zaferler yaratacağı ve tarihi dönüm noktalarında İran milletinin yanında ve İran halkı arasında İslam devrimini savunmak ve kollamak için büyük onurlar yaratacağını sözlerine ekledi.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Halk Seferberlik Güçleri Haftası münasebetiyle bu sabah canlı yayında konuşma yapacak. Ayetullah Hamine'yi bugün İran saatiyle 9.30'da Tahran'da İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde halk güçlerini temsil eden gruplarla bir araya gelecek. Halk seferberlik güçlerine mensup yaklaşık 5 milyon kişi ise video konferans yöntemiyle merasime katılacak. İslam İnkılabı rehberinin konuşması İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyonu internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Malezya Başbakanı telefonda iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştüler. İSNA Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün yaptığı telefon görüşmesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in başbakanlığını tebrik ederek, İran ve Malezya ekonomi, teknoloji, kültür ve uluslararası işbirliği alanlarda büyük ve çeşitli kapasitelere sahiptir ve iki ülke yetkililerinin ciddi çabaları bu kapasiteleri iki ülkenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirebilir dedi. İran Cumhurbaşkanı ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak şunları söyledi. Malezya, İran İslam Cumhuriyeti için İslam ülkeleri ve Asya kıtasında öncelikleri arasında yer alıyor. Söz konusu telefon görüşmesinde Enver İbrahim de İran ve Malezya'nın kültürel ve ticari alanlarda ilişkileri genişletmek için çok fazla kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Batılı devletlerin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran karşıtı kararı onaylarken çelişkili davranışlarını eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Resul Musevi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı kararının onaylanmasına tepki gösterirken attığı tweette, "Beceri, onaylayanların çelişkili davranışlarını sergilemeleriyle zaman kaybı değil, tehditleri fırsata dönüştürmektir," dedi. Perşembe günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İran'daki insan hakları başlıklı oturumunda İran karşıtı bir kararı onayladı. Karar 25 evet, 6 red oyu, 15 çekimser oyla kabul edildi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler ve Cenevre merkezli diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran karşıtı kararın kabul edilmesine atıfta bulunarak bunu gayrimeşru bir eylem olarak nitelendirdi. Gennady Gatilov, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek şöyle dedi. Bu kararı onaylayanlar çifte standartların açık bir örneği olan bu eylemler yerine kendi iç sorunlarına odaklanmalılar. Perşembe günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İran'daki insan hakları durumu olarak adlandırdığı İran karşıtı bir kararı onayladı. Bu karar 25 evet, 6 red oyu ve 15 çekimser oyla kabul edildi.
İran Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı, Rusya'nın Dijital Geliştirme ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşmenin oturum kulesinde Rus tarafının İranlı şirketlerin sözleşmelerinin yürürlüğünü hızlandırmaya çalıştığını duyurdu. İran Bilgi Teknolojileri Teşkilatı Başkanı Muhammed Hansari, Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakan Yardımcısı Alexander Shutov ile yaptığı görüşmenin oturum kulesinde İran heyetinin geçen yaz ayında Rusya ziyaretine atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu ziyarette İranlı şirketler Rus şirketlerle sözleşmeler imzaladılar ve bu anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak için Rusya'nın Dijital Kalkınma ve İletişim Bakan Yardımcısı ile bir toplantı yapıldı. Anlaşmaların uygulanmasının yavaşlamasına neden olan konular görüşüldü ve Rus tarafının bu sorunların çözümü için takipte bulunması kararlaştırıldı.
İran Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Denizcilik Kurumu'nun çabalarıyla yaptırım sırasında deniz taşımacılığındaki durgunluğun kırıldığını duyurdu. Muhammed Rıza Müderris Hıyabani konuyla ilgili şöyle dedi. Tüm yaptırım kısıtlamalarına rağmen son 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre deniz taşımacılığında %41 artış kaydederek yeni bir rekor kırdık. Müderris Hıyabani Milli Deniz Prosedürü seminerinde yaptığı konuşmada bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yaklaşık %4 artışla 13.810.000 ton mal taşındı dedi. İranlı yetkili Kuzey-Güney Transit Koridoru'ndan ulaşımın İran'a büyük fayda sağladığını atıfta bulunarak Hindistan'ın doğusunda gemicilik grubu bu amaçla bir ofis açtı ve bu ofis zaman açısından %40, maliyet açısından %30 mal sahipleri lehine olacaktır dedi. Müderris Hıyabani konuşmasının devamında şöyle dedi. Hazar Denizi'ndeki faaliyetleri güçlendirmek ve ayrıca Güney-Kuzey Koridoru üzerinden yük taşımacılığını geliştirmek amacıyla 10 milyon dolarlık yatırımla Rusya'nın Salyanka Limanı'nın işletmesini devraldık ve umuyoruz ki ülkenin ihraç mallarının bir kısmı bu liman vasıtasıyla Rusya'nın kuzeyine nakledilecektir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörü kökünden yok etme stratejisini sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada teröristleri kastederek onlar başkalarından yardım isteseler de istemeseler de bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın intikamını mutlaka alacağız dedi. Erdoğan, Suriye adı altında terör ve bölücü gruba silah, teçhizat ve eğitim desteği verenlerin bizi sürekli sükunet ve itidal çağrısı yapacaklarına, hesaplarını buna göre yapmalarına fayda var dedi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişimine de değinerek, savunma sanayi alanında Türkiye'yi Dünya Ligi'nin zirvesine çıkarıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir genel emir yayınladı. 24 Kasım 2022 tarihi ve 2022/1 sayılı genel emirde tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 5. nesil yerli savaş uçağı olduğu iddia edilen uçağın montajına başladığını açıkladı. Fars Haber Ajansı'nın Arrow Times internet sitesine dayandırdığı habere göre Türk Havacılık Sanayisi bu savaş uçağına kısmen monte edilmiş bir örneğini bir filmde gösterdi. Görüntüler 23 Kasım 2022'de bir törenle çekildi ve savaş uçağının tam montajının 4 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan güçleriyle iki taraf arasında silahlı çatışma çıktığını iddia etti. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'ın Brüksel barış toplantısına ancak Fransa Cumhurbaşkanı katılması şartıyla katılmayı kabul ettiğini, bunun da bu görüşmenin yapılmaması anlamına geldiğini söyledi.
Siyonist İsrail medyası Tel Aviv'de hızla hareket eden bir arabanın içinden açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığını bildirdi. Dün akşam yaşanan bu silahlı saldırı, Siyonist güçlerin Filistinlilere karşı yeni baskı döneminde işgal edilen Kudüs ve Batı Şeria'da 13 kişiyi tutuklamasıyla eş zamanlı meydana geldi.
Öte yandan Siyonist Yahudi yerleşimciler Filistinli vatandaşlara yönelik saldırılarını sürdürürken işgal altındaki Kudüs'te çok sayıda Filistinli'nin aracı ateşe verildi. Siyonist yerleşimciler 10 civarında Filistinli aracını ateşe verdiler.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Zelenski'nin davranışı bize El-Kaide, En-Nusra ve IŞİD gibi terör gruplarını hatırlatıyor dedi.
Ve son haberimiz, her 100 Amerikalıya 120 silahın düşmesi bu ülkeyi mühimmat deposuna dönüşürken bu durum her zaman Amerika'da silahlı saldırıların yaşanmasına sebebiyet veriyor. İsviçre'nin küçük silahlar araştırması SAS, Amerika'nın dünyada nüfusundan daha fazla silaha sahip tek ülke olduğunu açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşı kararına yapılan tepkilerle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Perşembe akşamı yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran karşıtı kararın onaylanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bazı batılı ülkelerin İran karşıtı eylemini İnsan Hakları Konseyi'ne İran karşıtı bir karar empoze etme yönündeki eylemlerini şiddetle kınıyor. İnsan Hakları Konseyi'nin bir kez daha birkaç ülkenin kısa vadeli çıkarları için kötüye kullanılması çok talihsiz bir durumdur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İran'daki insan haklarının durumu olarak adlandırdığı bir kararı onayladı. Kararın onaylanması, konseyin son dönemde yaşanan karışıklıklarda İran'ın insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin bir gerçekleri araştırma komisyonu oluşturmayı kabul ettiği anlamına geliyor. Bu karar 25 evet, 6 hayır ve 15 çekimser oyla kabul edildi. Çin, Pakistan, Eritre, Venezuela, Küba ve Ermenistan bu karara karşı oy kullanan 6 ülke oldu. Toplantıda Venezuela, Zimbabwe, Pakistan, Çin, Suriye ve Rusya gibi bazı ülkeler bu konseyi çifte standart uygulamakla suçladı. Amerika öncülüğündeki Batı bloğu, İran'da yaşanan huzursuzluk ve karşıtlıklardan bu yana Mahsa Amini'nin ölümü bahanesiyle her zaman kaosların alevlerini körüklemeye ve bu konuyu İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmak için bir fırsat olarak kullanmaya çalışmıştır. Bu, Amerikalı düşünürlerin bile kabul ettiği bir meseledir. Siyasi aktivist ve önde gelen Amerikalı sosyal eleştirmen Noam Chomsky, Amerika'nın İran'daki kargaşaya verdiği desteği doğruladı ve şöyle dedi. Washington, İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmaya yönelik her türlü girişimi destekliyor. Bu kez de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran'ı kınamak ve ayrıca İran'daki sözde insan hakları ihlallerinin soruşturulması için bir mekanizma oluşturmak istedi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman hükümeti ve bazı batılı hükümetler yanlış hesaplara, bazı siyasi lobilerin baskılarına ve İran karşıtı bilinen bazı medya kuruluşlarının yanlış haberlerine dayanarak bu kararın sunumuna katkıda bulundular. Stratejik bir hata yaptılar ve zaman geçtikçe bu siyasi dar görüşlülüğün çıkarlarına zarar vereceğini görecekler. Cenevre'de İran'a karşı onaylanan karar, yanlış bilgilerin kullanılmasının doğrudan bir sonucudur. Uluslararası forumlarda birkaç batılı ülkenin İran karşıtı hedefleri doğrultusundadır cümlesine yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde İnsan Hakları Konseyi'nin İran'la ilgili özel toplantısının yapılmasına yönelik çabaları reddetti ve İran'la ilgili kararı hususunda uyarıda bulundu. Konseyin siyasi eyleminin İran'ın Batı ile işbirliğine olumsuz etkileri olacağını söyledi. Bazı batılı devletlerin çelişkili davranışlarını eleştiren Emir Abdullahyan, İnsan Hakları Konseyi'nin İran'la ilgili özel bir toplantı yapma girişimlerini reddedilmiş bir eylem olarak nitelendirerek şunları vurguladı. İnsan haklarının gerçek bir savunucusu olan ve son zamanlardaki karışıklıklarda derin bir itidal sergileyen İran İslam Cumhuriyeti için değil, şiddet ve terörü yaygınlaştırmaya çalışan devletler için bu tür toplantılar düzenlenmeli. Görünen o ki Batı bloğunun Amerika liderliğindeki psikolojik ve algısal savaşı çerçevesinde dünya insanlarına İran'da son zamanlarda yaşanan huzursuzluk sırasında insan haklarının ihlal edildiğine dair yanlış inancı aşılamak için yoğun bir çaba sarf edilmiş. İran İslam Cumhuriyeti tarafından geniş ve organize bir şekilde ihlal edildiği algısı yaratılmak istenmiştir. Batı medyası, Farsça uydu kanalları ve sosyal ağlar İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir algı savaşı bağlamında her zaman çoğunlukla gerçek dışı bilgi, görüntü ve videolara dayalı sahte bir görüntü sunmaya çalışmıştır. Halbuki gerçek farklıdır. İran'da olası insan hakları ihlallerine ilişkin başlıca iddia sahipleri resmi ve hükümet yapılarıdır. Çünkü yasal mekanizmaların ötesinde insan hakları ihlali İslam Cumhuriyeti açısından halkın hakkıdır ve uygulanması şeriatın bir parçası sayılır. Ayrıca İslam İnkılabı rehberinin insan haklarına saygı gösterilmesi, hakların korunması hususundaki vurgusu ve herhangi bir şekilde ihlal edilmiş bireysel haklarının gözetilmesi konusundaki olağanüstü hassasiyeti çeşitli kurumların görevlerini özel bir ciddiyet ve kararlılıkla yerine getirmelerine neden olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Afganistan'daki cinayetlerini araştırması ile ilgili. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Afganistan'daki 20 yıllık askeri işgali sırasında Amerikan kuvvetlerinin savaş suçları işlediğini gösteren belgeler elde ettiğini duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Amerikan askerleri özellikle 2018 ve 2019 yıllarında Afganistan'da çoğu kadın ve çocuk olan sivilleri öldürdü. Aynı zamanda Taliban sözcüsü Amerika'nın güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Doha Anlaşması'nın hükümlerine uymadığını belirtti. 29 Şubat 2020'de imzalanan Doha Anlaşması'nın diğer maddeleri arasında tüm Amerikan ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi, Taliban'ın kontrolleri altındaki bölgelerde El-Kaide'nin faaliyetlerini engelleme ve Amerika ve Taliban arasında müzakerelerin devam etmesiydi. Amerika'nın Afganistan'daki siyasi ve güvenlik tutumunun gerçeği, Washington'un bu ülke halkının can ve malına hiçbir değer vermediğini, Afganistan'ın ulusal egemenliğini ihlal ettiğini ve bu ülkeyi bir sömürge olarak gördüğünü gösteriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Afganistan'daki Amerikan askerlerin işledikleri suçlara ilişkin raporu, bu ülkenin 20 yıllık işgalinde bu konudaki ilk raporu değil ve suçların derinliği göz önüne alındığında kuşkusuz sonda olmayacaktır. Amerika ve NATO güçleri Afganistan işgali sırasında yasak silahları eğlence amaçlı kullanmanın yanı sıra ölü sayısı istatistiklerine yenilerini eklemek adına Afganları öldürerek parmaklarını bile kesmiştir.
Afganistan konusunda uzman olan Suruş Amiri, Amerika'nın kullandığı fosfor bombalarının Afganlar üzerinde etkilerinin görüldüğünü ve gelecek nesilleri bile etkileyeceğini, bu yüzden ülkede birçok engelli olduğunu belirtiyor. Bir sonraki örnek Afganistan'da Amerikan askerleri tarafından işlenen savaş suçudur. Amerika'nın Taliban ile Doha Anlaşması hükümlerini hiçe sayması konusu Washington'un Afgan halkının kaderini tamamen kayıtsız kaldığını gösteriyor. Bu da Amerika'nın terörle mücadele bahanesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal ettiğini ispatlıyor. 20 yıl süren işgalin ardından yıkık bir ülke olarak Afganistan'ı halkına teslim etti. Üstelik terör de bu ülkede yok olmadı. Afganistan'ın önceki hükümetinin yetkililerine göre Afganistan'da hala 20 terörist grup faaliyet gösteriyor. Afganistan siyasi konularında uzman Afgan Seyyid Hüseyin Hüseyin'i de Amerikan askerlerinin Afganistan'da işledikleri suçlar henüz tam olarak soruşturulmadı. Batı medyasının uyguladığı haber sansürü göz önüne alındığında soruşturma ve yayın için çok az umut var. Amerikalıların Afganistan'daki suçları hususunda ağır bir sansür söz konusu diyor. Bu bağlamda Amerikan askerlerinin savaş suçlarını soruşturmak isteyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Amerika'nın sert muamelesi dikkat çekici. Bu nedenle Afganistan halkı bu konuda uluslararası hukuk çevrelerinin ciddiyetle ilgilenmesini bekliyor. Amerikan askerlerinin işlediği suçlar sebebiyle cezalandırmak için harekete geçirmelidir. Bu konudaki raporlar Afgan halkının tarihi hafızasında arşivlenmeli ve Amerikan suçluları Irak, Suriye ve hatta diğer ülkelerde araştırılmalı ve cezalandırılmalıdır. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Azer 1401 Hicri Kameri 1 Cemadü'l-Evvel 1444 ve miladi 26 Kasım 2022 Cumartesi. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1327'de mücadeleci din alimi Ayetullah Muhammed Garibi Kaşani 85 yaşındayken dünyaya gözlerini yumdu. İran'ın merkez şehirlerinden Kaşan ilinde dünyaya giren Ayetullah Garibi temel ilmini Necef Tentinde tamamladıktan sonra İran'da faaliyetlerini sürdürdü. Dinin siyasetten ayrı olmadığı davasını şiar edinen Ayetullah Garibi eğitim dalındaki ağırlığını da bu hususa vermiş ve yetiştirdiği din talebeleri vasıtasıyla toplum içinde de bu hassasiyeti oluşturmuştu. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1358'de İslam İnkılabı'nın rahmetli rehberi ve İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'da 20 milyonluk halk ordusunun kurulması doğrultusundaki fermanı üzerine mustazaflar seferberlik gücü kuruldu. Bu güç halkın içinden çıkan mümin, dirayette, inançlı ve fedakar insanların sayesinde İslam İnkılabı'nın tüm alanlarında özellikle İran halkının Irak Bağız rejimi saldırganlığı karşısındaki kutsal müdafaa savaşında hayati bir rol ifa etmiştir. Halk seferberlik güçleri şu anda İslam'ı İran'ın sosyal, kültürel ve askeri alanlarda aynı canlılık, coşku ve hedef istikametinde aktif varlıklarını sürdürmekteler. ...80 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1321'de İran'ın önde gelen siyasetçi Muhammed Ali Furughi vefat etti. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Azer 1369'da İran'ın önde gelen Hattat Üstad Mirhane 80 yaşında vefat etti. İlk eğitimini bitirdikten sonra Hattatlığı kendi döneminin önde gelen hocalardan öğrenen Mirhane kısa sürede bu konuda üstad oldu ve ardından ders vermeye başladı. Bu ünlü Hattat'ın en önemli eseri Sadi ve Hafız Divane Şi kitaplarını güzel hattıyla yazmasıdır. 985 yıl önce bugün Hicri Kamer'e bir Cemadül Evvel 459'da İran'ın ünlü şair ve edip Şerifettin Halefini Kaşhane dünyaya geldi. İran'ın Kaşhan kentinde yaşayan Kaşhane, önde gelen bilim adamı ve Selçuklu dönemi veziri olan Hacı Nizamül Mulk'la büyük bir ilgi duyardı ve onun ölmesi ardından devlet memurluğundan çıkarıldı. Ve daha sonra Basra'ya gitti ve orada araştırma yapmaya başladı. Kaşhane Selçuklular döneminde vezirlik görevi sırasında yaşama konusunda bir kitap yazdı ki bu kitap Farsça nezir kalıbının en iyi örneği sayılır. ...233 yıl önce bugün Hicri Kamer'e bir Cemadül Evvel 1211'de Müslüman yetenekli şair Ozri lakaplı Şeyh Kasım Tamimi Bağdat'ta 80 yaşında Irak'ta vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi.
Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle yeniden birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim'in kardeşiyle lakaplandırılan Nehcül Belaga adlı eser, dünyada eşsiz bir konuşmacı ve kelamı en üstün kelam olan büyük bir insanın dilinden ve kaleminden çıkan sözlerinden ibarettir. Bu sözler üzerinden 14 asır geçmesine karşın hala ilk günkü tazeliğini ve etkisini korumuştur. Bugün sizlere İmam Ali Aleyhisselam'ın Havariç adlı zümreye karşı tutumundan söz edeceğiz.
İmam Ali Aleyhisselam iktidarının son dönemlerinde Havariç adında bir grup İslam dünyasının siyasi ve sosyal arenasına ayak bastı. Bu zümre görecede Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde gerçekte dini basiret ve idrak gücünden yoksundu ve İslam ve Kur'an-ı Kerim taliminden algılamaları tamamen yüzeysel ve içi boştu. Cahil ve akılsız insanlardan oluşan Havariç bu yüzden bir tek kendilerinin haklı olduğunu düşünerek başka Müslümanları tekfir ediyordu. Havariç İslam ve cihat ve adalet taleplik sloganlarıyla tekbir çekerek kadınlar ve çocuklar da dahil masum insanları katlediyordu. Cahil Havariç hak ile düşmanlığı İmam Ali Aleyhisselam'ı camide namaz sırasında şehit edecek kadar ilerlettiler. Peki kimdi bu Havariç ve İmam Ali Aleyhisselam onlara karşı nasıl davranıyordu?
Tarih kaynaklarında belirtildiği üzere ilk Havariç, genellikle İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek ömrünün son yıllarında İslam'a iman eden ve Müslüman olan Bedevi Araplardı. İslam'ın görece ahkamına bağlı olduklarını ileri süren Havariç, gerçekte bu semavi dinin gerçek ruhundan çok uzaktaydı ve hiçbir zaman kalpleri gerçek iman nuru ile aydınlanmadı. Bir başka ifadeyle Havariç, Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinin 14. ayetinin mıstakıydı. Ayet şöyle buyurmakta: Bedeviler inandık dediler. De ki, siz iman etmediniz ama boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Thank you. Günlerden bir gün dış görünüşü ve davranışı insanları yanıltan ve birçokları tarafından hakiki mümin sanılan Tamim oğulları aşiretinden Hargos bin Zuhayr camiye girdi. Hargos gayet kibirli ve edepsiz bir şekilde camide bulunan insanlara selam vermeden Allah Resulü ve sahabenin huzuruna çıktı. İslam peygamberi bu insanın gerçek mahiyetini başkalarına tanıtmak üzere ona hitaben şöyle buyurdu. Bizim meclise geldiğinde bizim aramızda senden daha iyi ve daha şayeste biri olmadığını mı zannettin? Hargos büyük bir küstahlıkla evet öyle zannettim dedi ve ardından namaza durdu. Aynı insan Huneyn savaşından sonra ganimetlerin paylaşımı sırasında da Allah Resulüne hitaben şöyle dedi. Ey Muhammed adaletle davran. Hargos bu cümleyi 3 kez tekrarladı. Allah Resulü ilk 2 kez bu sözü pek umursamadı. Ancak 3. kez yüzünde hoşnutsuzluk izleri açıkça görülürken şöyle buyurdu. Eyvahlar olsun sana. Eğer ben adalete uymazsam kim adalete uyar? Allah Resulü daha sonra da sahabeye şöyle buyurdu. Bu şahsı izleme bağlamında bazı insanlar bulunur ki hakikatten uzaklaşır. Onlar Kur'an-ı Kerim tilavet etmekte ve namaz kılmakta ve oruç ve ibadetlerini sıkı tutmakta hepinizi sollayacaktır. Ve sizin ibadet ve kulluğunuz onların yanında naçizane gözükür. Fakat onların zikir ve ibadetleri sadece dillerinden çıkar ve asla kalplerini etkilemez. Sonuçta ok yaydan çıktığı gibi onlar da dinden çıkacaktır. Her neyse bazı cahil ve yüzeysel düşünen insanların sayesinde Havariç Hareketi Kameri 38 yılında şekillendi ve savaş çığırtkanlığı yapan bu akım Nehrivan Savaşı olarak ün yapan bir savaşta İmam Ali Aleyhisselam karşısında durdu.
Bilindiği üzere İmam Ali Aleyhisselam toplumda adalet inşa etmek ve zulümlere son vermek ve insanların maddi manevi saadetleri için gereken zemini hazırlamak için hükümetin başına geçmeyi kabul etti. Ancak İmam Aleyhisselam'ın bu amaçlara ulaşması yolunda birçok engel vardı. Bu engellerden biri Muaviye'ydi. Muaviye sadece Şam yöresi değil bütün İslam dünyasına hükmetme peşindeydi. Muaviye, İmam Ali Aleyhisselam karşısında teslim olmadığı gibi o hazretin iktidarını da tanımadı ve ardından İmam Ali Aleyhisselam iktidarına karşı büyük karalama kampanyası başlattı. Muaviye birçok saf ve cahil insanı kandırmayı ve İmam aleyhinde isyan ettirmeyi başardı. Ancak İmam Ali Aleyhisselam da Muaviye'nin her türlü isyanına karşı susmayı caiz görmüyordu ve bu yüzden ona karşı mücadele etmeye başladı ve sonunda iki taraf arasında Saffeyn Savaşı yaşandı. Bu savaşın engebeli bir süreci vardı ancak tam da Muaviye'nin ve Emevilerin işi biteceği noktada Muaviye'nin hilesi savaşın kaderini değiştirdi ve onu mutlak bir yenilgiden kurtardı. Muaviye, İmam Ali Aleyhisselam ordusunu kandırmak için kendi adamlarına Kur'an-ı Kerim'i mızrakların başına geçirmelerini emretti. Muaviye'nin adamları da aynen öyle yaptı ve İmam Ali Aleyhisselam ordusuna hitaben aralarında Allah'ın kitabı hükmedeceğini söyledi. Gerçi İmam Ali Aleyhisselam ve Maliki Eşler ve Said bin Kays gibi komutanları bunun Muaviye ordusunun hilesi olduğunu belirtti ve zafere kadar savaşmaya devam edilmesini istedi. Ancak İmam Ali Aleyhisselam ordusunda yer alan ve askerlerin üzerinde büyük nüfuzu olan Eş'es bin Kays gibi bazı aşiret liderleri, bazı yüzeysel anlayışa sahip olanlarla birlikte savaşın derhal durdurulmasını ve Kur'an-ı Kerim'in hekemiyetinin kabul edilmesini istedi. Çünkü bu cahil insanlar Muaviye'nin oynadığı oyun ve hilenin arkasında saklanan siyaseti göremiyor veya en azından neden Muaviye'nin savaşın başında Müslümanların kanını ve Kur'an-ı Kerim'i korumadığını düşünemiyordu. Ve maalesef Muaviye'nin hilesi etkili oldu ve İmam Ali Aleyhisselam ordusunun büyük bir bölümü imama hekemiyeti kabul etmek üzere baskı uygulamaya başladı. Thank you.
İmam Ali Aleyhisselam hakemliği kabul etmek zorunda kaldığında İbni Abbas'ı kendisinin temsilcisi olarak seçti. Ama yine aynı cahil, yüzeysel düşünen kesim imamın temsilcisini kabul etmedi. Ve görecede bilgi ama gerçekte beyinsiz ve yanlış düşünen biri olan Ebu Musa Eş'eri'yi seçtiler. Havaric'in yaptıklarının sonucunu önceden tahmin edebilen İmam Ali Aleyhisselam bu kez insanları aydınlatmak için konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. Şam ordusu bir avuç alçak ve vahşi huylu insandır. Bunlar sağdan soldan kaçarak Şam'da toplanmıştır ve hiçbir talim ve terbiye görmemiş insanlardır. Ey Irak halkı! Sizin tarafınızın savaşın fitne olduğunu, yaylarınızı kırmanızı ve kılıçlarınızı indirmenizi söyleyen Ebu Musa Eş'eridir. Eğer doğru söylediyse o zaman neden savaşa katıldı? Ve eğer yalan söylediyse o zaman suçlu konumundadır. Hakemlik için Muaviye'nin temsilcisi Amruaz karşısına Abdullah bin Abbas'ı çıkarın ve fırsatı kaybetmeyin. İslam topraklarının sınırlarında yaşayan insanları düşünün. Yoksa görmediniz mi düşman sizin kentlerinize size karşı savaşıyor ve sizi yok etmek istiyor ve sizin güç merkezinizi hedef alarak gücünüzü dağıtmak istiyor.
Tahran Radyosu.
Ancak İmam Ali Aleyhisselam'ın bu konuşması o boş beyinli insanları etkilemedi. Ta ki gönderdikleri elçi Ebu Musa Eş'eri'nin getirdiği anlaşmayı gördüler. Buna göre Muaviye İslam dünyasının halifesi olarak seçilmişti. Bu haber duyulunca Havaric'in arasında büyük bir gürültü koptu ve ardından yüksek haykırışlara dönüştü. Haykırışlarda sürekli hüküm ancak Allah'ındır deniliyordu. Bu hükmü En'am suresinin 57. ayetinde şöyle beyan ediliyordu. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Havaric cahillikleri ve fikri durgunlukları yüzünden art arda hata işledi ve bu ayeti yanlış yorumlayarak İmam Ali Aleyhisselam'ı ve adalet ekseni üzerinde inşa ettiği hükümetini reddetti ve bu yüzden bu gelişmenin ardından imama şöyle dediler. Biz hata ettik ve şimdi tövbe ediyoruz. Ey Ali, sen de bizim gibi hekemiyet sürecini kabul ettin. O zaman sen de hata ettin ve bizim gibi ahdinden vazgeçmeli ve halk karşısında hatanı itiraf etmeli ve Allah katına tövbe etmelisin.
İmam Ali Aleyhisselam insanların görecede Kur'an-ı Kerim ayetine dayanan bu slogan hakkında insanları bilgilendirmek üzere Havaric'in ileri sürdüğü düşüncenin mesnetsiz olduğunu beyan etmek üzere okuduğu hutbede şöyle buyurdu. Bu söz içinden bir batıl çıkarılan hak sözüdür. Evet, Allah'tan başka hükmeden yoktur. Fakat bunlar yönetmenin de Allah'a mahsus olduğunu söylüyor. İmam Ali Aleyhisselam daha sonra toplumda düzen sağlamak ve kargaşaları bertaraf etmek üzere hükümet ve yöneticinin gerekli olduğunu belirterek şöyle buyurdu. İnsanlar için bir hükümdar gereklidir. İster iyi, ister kötü, ta ki mümin insan onun hükümetinde hak yolunu izlemeyi sürdürsün ve kafir de yaşama hakkı kazansın. İnsanlar onun hükümetinde geçimini sağlamalı ve onun aracılığı ile beytülmal toplanmalı ve onun yardımıyla düşmanla mücadele edilmeli, yolların güvenliği temin edilmeli ve zayıfların hakkı zorbalardan alınmalıdır.
Değerli dostlar, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasını ve şeytan vesveselerinden uzak tutmasını niyaz ederek İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncelerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünü burada noktalıyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme adlı dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanması sürecine değineceğiz.
Şubat 1979'da İran İslam Devrimi'nin zaferi ve Pehlevi Krallığı'nın düşmesiyle diktatörlük ve otoriterlik sisteminin temelleri çöktü ve bir an önce İslam Cumhuriyeti'nin temellerinden atılması gerekiyordu. Çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürülmesi, ayrılıkçı isyanlar ve kaos olayları ve bazı kişi ve grupların devrim sonrası durumu, özellikle yabancı komplolları aracılığıyla durumu suistimal ederek gerilim yaratması ile birlikte yönetim kurumları kurulması ve konsolide edilmesi ve ülkenin durumunun düzenlenmesi ihtiyacı daha fazla hissedildi.
İran İslam Cumhuriyeti yönetim sistemi ile ilgili referandumun halk tarafından eşsiz bir şekilde karşılandıktan sonra sıra en önemli belge sayılan devlet yapısının ve İranlıların haklarını içeren anayasayı hazırlamaya geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni bu önemli görevi devrim geçici hükümetine verdi. 1979'da yazın ortasında Anayasa Uzmanlar Meclisi seçimleri yapıldı ve halkın seçtiği temsilciler anayasa taslağını incelemeye başladı. Bu temsilciler 3 aylık yoğun bir çalışma sonucunda anayasayı hazırladılar. Bu kanun halkın temsilcileri tarafından hazırlanmış olmasına ve yönetim tarafından onaylanan nihai metin olarak ilan edilebilmesine rağmen ülkenin bütün işlerinin halkın denetiminde olmasında ısrar eden İmam Hümeyni, anayasa konusunda onların hükmünü talep etti ve referandum düzenlenmesini istedi. Bu şekilde 2 ve 3 Aralık 1979 tarihlerinde referandum yapıldı ve Anayasa Uzmanları Meclisi tarafından hazırlanan anayasaya halkın yaklaşık %100'ü lehte oy verdi. Tabii 10 yıl sonra kazanılan tecrübelere göre ve aynı esaslar ve genel çerçeveye dayalı olarak bu kanunun bazı esasları revize edilmiş ve Temmuz 1989'da halk bir referandumla kanunu bir kez daha düzeltmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası insanların kaderleri üzerindeki egemenliğinin İslami ve ilahi kural ve değerlere dayalı olarak tecellisidir. Bu kanunun 56. maddesi bu konuyu şöyle anlatmaktadır. Dünyanın ve insanın mutlak hakimiyeti Allah'a aittir ve O, insanın sosyal kaderine hakim kılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, Anayasası 14 bölüm ve 177 ilkeye sahiptir. Yargı, yasama ve yürütme erklerinin görev ve yetkilerinin belirlendiği bir kılavuz sayılır. Halkın kendi kaderini belirleme hakkını gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanı, İslam Şura Başkanı, milletvekiller ve şehir ve köy İslam Şuraları onlar tarafından seçilir. Anayasada adı geçen İslam Cumhuriyeti sisteminin en önemli özelliği, hükümetin başında fıkıh, başı altında adaletli, dindar, yönetici ve çağın gerekliliklerinin farkında olan önde gelen bir alimin bulunmasıdır. Bu lider de dolaylı olarak halk tarafından seçilir.
İslam İnkılabı rehberinin görevleri arasında sistemin genel politikalarını belirlemek, üç kuvvet arasında koordinasyonu sağlamak ve silahlı kuvvetlerin başkomutanlığını yapması yer almaktadır. Ayrıca anayasada kişilerin özgürlük, kanun önünde eşitlik, eğitim ve istihdam gibi çeşitli hakları vurgulanmakta ve etnik, dinsel ve mezhepsel azınlıkların hakları güvence altına alınmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın önemi İmam Hümeyni'nin onun hakkında söylediği seviyededir. Bu bağlamda İslam İnkılabı lideri şöyle buyurmuştur. Anayasa, İslam Cumhuriyeti'nin en büyük meyvelerinden biri, belki de en büyük meyvesidir. İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Hamine ise anayasayı devrimin ve ülkenin resmi ve yasal yol haritası olarak tanımlıyor.
Tahran Radyosu.
İran halkının asıl dikkati anayasal seçimlerin yapılması ve bunun gözden geçirilmesi, onaylanması ve referandum süreci üzerindeyken, ülkede bir yıl içinde ülkenin iniş çıkışlarını gösteren başka önemli olaylar da yaşandı. İslam devrimine her şeyden önce toplumun yoksun ve mağdur sınıfına ait gören İmam Hümeyni, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonraki ilk aylarda bu kesimler için iki devrimci kurumun kurulmasına karar verdi. Bahsedildiği gibi devrimin zaferinden bir ay sonra İmam Hümeyni'nin talimatıyla yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak için yardım komitesi kuruldu ve 3 ay sonra 1979 baharının sonlarında İnşaat Cihadı Örgütü'nün kurulması emri geldi. Pehlevi rejiminden miras kalan yoksunluk ve yıkımların giderilmesi alanında faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam etmesi vurgulandı. İnkılabın kurucu lideri mektubunda bu müessesenin asli vazifesini şah zamanında kendi haline bırakılan köylerin inşası ve iskanına iyileştirmek olarak belirlenmiştir. Halen farklı bir formda devam eden inşaat cadı köylere ve köylülere birçok hizmet sağlamıştır.
Cuma namazı Pehlevi döneminde siyasi baskı ve hürriyetsizlik nedeniyle yaygın ve serbest kılınmayan önemli dini siyasi farzlardan biriydi. İmam Hümeyni İran genelinde bu dini kolektif töreni yeniden canlandırmış ve 1979'da mücahit ve tanınmış din alimlerinden Ayetullah Seyyid Ali Taleghani'yi Tahran'ın Cuma imamı seçmişti. Ne yazık ki Şah döneminde güvenlik görevlilerinin acımasız işkenceleri nedeniyle çok acı çeken Ayetullah Taleghani yaklaşık 1,5 ay sonra şehit oldu. Ancak ülkenin tüm şehirlerinde tutkulu ve birleştirici Cuma namazı töreni devam etti. Cuma namazı halkın siyasi ve dini bilinç düzeyinin artmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca İslam İnkılabı'nın önemli hedeflerinden biri olan Filistin olmak üzere dünyanın mazlum ve mağdur halklarına destek olmak amacıyla İmam Hümeyni her yıl mübarek Ramazan ayın son cuma gününü Kudüs günü olarak ilan etti ve tüm Müslümanlardan Siyonist işgal rejimini yürüyüşlerinde kınamalarını ve tecrit etmelerini istedi.
İmam Hümeyni'nin İslam İnkılabı'nın zaferinin ilk yılındaki en önemli icraatlarından biri 26 Kasım 1979 tarihinde Musazzaflar Ordusu veya Besiç Teşkilatı'nı da kurdurmasıydı. Ülkenin içinde bulunduğu hassas durumda iç ve dış düşmanların tehditlerini göz önünde bulundurarak İslam İnkılabı rehberi savaşma kabiliyeti olan herkesin askeri hazırlığına ve örgütlenmesine ağırlık verilmesini istedi. Böylece 7 ay sonra Irak'ın İran'a dayattığı savaşın başlamasıyla etkinliğini ve üstün rolunu gösteren bir halk kurumu yaratıldı. Samimiyet, özveri, şehitlik ve bağlılık İslam'ın ve devrimin değerlerine bağlılığı ve liderlerinin emellerine bağlı olmaları, besleyicileri düşmanın saldırganlığına karşı güçlü bir mekanizma olarak ayakta tutan üstün özellikleriydi.
Besleyici savaşçıların kitlesi görevlerini o kadar içtenlikle yerine getirdiler ki, İslam devriminin örnek ve iyi yetiştirilmiş bir fikri akımı olarak kabul edildi. Bu sebeple İmam Hümeyni, besici, şecere-i tayyibe, bereketli ve verimli ağaç, aşk mektebi ve nihayet Allah'ın samimi ordusu gibi ulvi ifadelerle adlandırdı. Savaştan sonra besic işi bitmekle kalmadı, üyeleri kültür, bilim, sanat, sağlık ve genel olarak her alanda faaliyetlerini devam ettirdi. Onlar ülkenin gönüllülere ve çalışkan güçlere ihtiyaç duyduğu her alanda hazır ve aktif bulundular. Bu nedenle devrimin lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Besiç'ten şöyle bahseder. Besiç içinde en özden insanların, en özverili ve çalışmaya hazır olanların kitlesidir. Bu milletin hedeflerini gerçekleştirmek isteyen ve bu ülkeyi mükemmel ve mutlu kılmak için bir araya gelenlerdir.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Reyhane, aile ve toplumda kadın.
Muhterem dinleyiciler, dizi sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde sizlerle Arabistan Yarımadası'ndaki kadınların durumu hakkında konuştuk.
Bugün İslam'ın kadınlar için kimlik ve kişilik oluşturmadaki önemli etkisini ve İslam dininin kadınlara ne kadar önemli değerler kazandırdığı hakkında konuşacağız.
Gerçekten neden bu aşk, sevgi, şefkat ve duygu tezahürü tarih boyunca o kadar hor görülmüştür? Yoksa tarih yazan ünlü erkekler onları sevgi dolu eteğinde yetişmediler mi? O ki şefkatli bir öğretmen, nazik bir anne ve sadık bir eştir. Hiç şüphesiz kadın hayatın parlamasına sebep olan ender bir gevherdir ve hayatın odağını ısıtan, yanan bir mumdur.
Geçen sohbetimizde cahili Arapların kadınlar için hiç değer vermediklerini belirttik. Fakat o dönemde Araplar arasında kızların diri diri gömülmesi gibi vahşi ve çirkin geleneğe karşı mücadele eden bazı insanlar da vardı. Örneğin Faraz Dağ'ın büyük babası Sa'sa'yı bin Naci'ye Müslüman olunca Resulullah'ın huzuruna vararak şöyle arz etti. Cahiliye döneminde benim için yararlı olup olmadığını bilmediğim bir şey yaptım. Hazret ne yaptığını sorunca şöyle devam etti.
Günün birinde hamile olan develerinden ikisi kayboldu. Başka bir devenin üstünde yola koyuldum ve onları aramaya başladım. Bir çadırın yanında oturan bir adama develerimi sordum. Onun yanında olduğunu söyledi. Bu sırada bir kadın çadırdan çıktı ve adama bir kız evladının dünyaya geldiğini söyledi. Adam o kızı toprağa vereceğini söyledi. Ey Allah'ın Resulü! O anda adama kızını benim onun yanında olan iki deveye karşılık bana vermesini söylememe sebep olan tuhaf ve garip bir duyguya kapıldım. O kabul etti ve ben de kızı aldım ve bir süt annesine verdim. Ondan sonra dünyaya geldiğinde ailesinin onu toprağa vereceğini gördüm. Her kızı 3 deve karşılığında aldım ve şimdiye kadar 280 kızı bu şekilde ölümden kurtardım. Resulullah şöyle buyurdu: "Senin bu hareketin sana iyiliklerden bir kapı açmıştır ve İslam'a müşerref olduğun için Allah tarafından mükafatlandırılacaksın."
İslam'dan önce dünyayı karanlık ve cehalet sarmıştı ve ahlak ve maneviyat ise en alçak seviyede bulunuyordu. Ellerinden hiçbir şey gelmeyen tahta ve taştan oyulan putlar, her ev ve her ibadet yerinin baş köşesinde yer alırken, insanların kalbinde hava ve heves padişahlık yapıyordu. Kadınlar erkeklerin hava ve hevesleri için değersiz bir metaya dönüşmüş, hiçbir insanlık konum ve hakka sahip değillerdi. İslam dini Arabistan Yarımadası'nda ortaya çıktı ve kadının mazlumiyet sesi olan insanlık çağrısına lebbek dedi. Aslında İslam böylece kadının insanlık hakkını resmiyete tanıdı ve onu zilletten kurtardı ve ona izzet ve kişilik kazandırdı.
İslam kadını aşağılık ve hor gören tüm yanlış fikirleri geçersiz kıldı. İslam, kız çocuk sahibi olmayı ayıp ve utanç, kadını yaratılış sisteminde fazlalık bir varlık olarak görenlerin görüşlerini boş ve temelsiz kıldı. İslam'dan önceki uygarlıklarda, evliliklerde erkek için hiçbir sorumluluk tanınmıyordu. Erkek hiçbir şart ve kural olmadan kadını satın alırdı ve kadın da asla görüş bildirme hakkına sahip değildi. İslam evlilik için sınırlar koyarak mahremlerle evlenmeyi haram ilan etti ve kadına hak ve kişilik belirledi.
İslam kızlara kendi istekleri uyarınca evlenme hakkı tanıdı ve evliliğin doğruluğunu onların rızasına bağlı bildi. İslam kadınlara mehir parası ihtisas ettiği ve erkeklere de evlenmek için kadına mehir parası belirlemeye mecbur kıldı. Mehire ilaveten nafakanın da erkeğin sorumluluğunda olduğunu belirterek aile geçimini sağlama sorumluluğunu kadının omuzlarından aldı. İslam ayrıca kadına kocası ve akrabalarından miras hakkı tanıdı. Böylece kadınlar da erkekler gibi akrabalarından miras alabildi.
İslam kadına layık olduğu insani konum ve makamı verdi ve onun gelişme ve erdemliğe ulaşması için en uygun ortamı oluşturdu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların yol çizgisini belirlemiştir ve onlara ilahi emirlere uymayı tavsiye ederken, sakın malları gereken kötülükler hakkında uyarıda bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette değinilen önemli konulardan biri kadının bireysel, ailevi ve sosyal haklarıdır.
Kur'an-ı Kerim'in nurlu ayetleri hem erkeklerden söz etmiş ve hem kadınlara özen göstermiştir. Dünya ve ahirette felaha ulaşma yolunu aydınlatan Resulullah'ın bu mucizesi birçok ayette kadın ve erkeğin Allah nezdindeki konumunun eşit olduğunu ve her birinin yaptığı salih ameli uyarınca mükafatlandırılacağını belirtiyor. Nitekim Nisa suresinin 124. ayetinde şöyle okuyoruz. Mümin olarak erkek veya kadın her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.
İslam dini kadının aile birliğinde gelecek kuşakların yetiştirmesinde ve toplumun huzurundaki önemli rolüne vurgu yapmıştır. İslam'da kadın Allah'ın güzelliği ve ilahi sevginin tezahürü olarak belirlenmiştir. Kadının kişiliği hakkında birçok rivayet anlatılmıştır. Örneğin Resul-i Ekrem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. Aranızda en iyileriniz kadınlara en iyi davrananızdır.
İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan da şöyle rivayet edilmiştir. Erkeğin karısına sevgisi ne kadar fazla ise imanı o kadar artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de kadını bir çiçeğe benzeterek şöyle buyuruyor. Kadın reyhanedir, kahraman değil. Bu rivayet kadının bir çiçek gibi narin ve latif olduğuna işaretle ona karşı şiddet uygulamamak gerektiğini ve onun omuzlarına ağır işler yüklememek gerektiğini ifade ediyor.
Tahran Radyosu.
Kadınlar toplumun yarısını oluşturuyor. Aile üyeleri arasındaki birliğin sağlanması, insan soyunun devam ederek yayılması ve çocukların yetiştirmesinde belirleyici rolü vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde erkeklere kadınların haklarını zayi etmemeye ve onlara maruf yani iyi ve layıkı ile davranmaya tavsiye etmiştir.
Maruf kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 38 defa kullanılmıştır. Bunlardan 19'u kadınlarla ilgilidir. Görünüşe göre maruf, kadın ve erkek arasındaki ilişki için bir ölçü ve karardır. Örneğin Nisa suresinin 19. ayetinde erkekler eşlerine karşı layıkıyla davranmaya tavsiye edilerek şöyle buyuruyor. Onlarla iyi geçinin. Şia dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim müfessirlerinden Allame Tabatabai de maruf kelimesi hakkında yaptığı yorumla ilgili şöyle anlatıyor. Maruf, halk tarafından bilinen ve insanların aşina olduğu ve insanların sosyal hayatıyla uyumlu olan herhangi bir eylem anlamına gelir. İslam, kendi şeriatini fıtrat ve yaratılış üzerine dayandırdığı için maruf, insanların maruf olarak gördüğü şeydir. Tabii kendi fıtrat yolundan sapmamış olan insanlar.
Nisa suresinin 19. ayetine ilaveten Yüce Allah, Bakara suresinin 228 ila 242. ayetleri arasında erkeklerin eşlerini boşama durumunda yapması gereken davranışları belirterek onları yine kadınlara karşı maruf tavırları ile davranmaya çağırıyor. Örneğin 228. ayette kadınların boşanma durumundaki sorumluluklarına değinmenin ardından kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır diyerek kadınların haklarına vurgu yapıyor. Veya 232. ayette boşanan kadının tekrar evlenme hakkını belirleyerek şöyle buyuruyor. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde eşleriyle yeniden evlenmelerine engel olmayın.
Yine Bakara suresinin 234. ayetinde eşi ölen kadının hakkını açıklayarak şöyle buyuruyor. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bakara suresinin 235. ayetinde boşanmış veya eşi vefat etmiş kadının iddeti bitince kendisiyle evlenmek isteyen erkeklere tavsiyede bulunarak meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin, diyor. Böylece kadınların şahsiyet ve kişiliklerine saygılı olunmayı buyuruyor. Ve boşanan kadınların nafakası ve geçimi hakkında da 241. ayette şöyle okuyoruz. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır.
Muhterem dinleyiciler, Reyhane Aile ve Toplum'da kadın başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı ise parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran milli futbol takımının dün Katar'da Dünya Kupası karşılaşmalarında Galler'i 2-0 yenmesinin ardından İran'da yürütme, yasama ve yargı kurumları başkanları İran takımını ve halkını tebrik ettiler. Irak Başbakanı ve Irak Hikmet Hareketi lideri İran milli takımının zaferinden dolayı tebrik mesajı yayınladılar. İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz bugün köklerimize döndük dedi. 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar Hollanda-Ekvador maçındaki beraberliğin ardından turnuvaya veda etti. Tahran Cuma namazı geçici hatibi İranlı yetkililer Batı ve Avrupa cephesine karşı dimdik durdu ve uranyumu %60 saflıkla zenginleştirmeye başladı dedi. İran'da BESİÇ olarak bilinen Gönüllü Seferberlik Gücü Kurumu Başkanı General Gulam Rıza Süleymani Amerika'nın çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İslam İnkılabı rehberi bugün canlı yayında konuşacak. Cumhurbaşkanı Reisi Malezya'nın yeni başbakan ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Batı'ya tezat dolu tutumundan dolayı tepki gösterdi. Rusya, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı kararı gayrimeşru olarak değerlendirdi. İran ve Rus şirketlerinin bilgi teknolojisi alanındaki sözleşmelerin uygulanmasının hızlandırılmasına karar verildi. İran Denizcilik Kurumu'nun çabalarıyla deniz taşımacılığının ambargo sırasındaki durgunluğu kırıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü kökten yok edeceğiz dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlerle ilişkin bir genel emir yayınlandı ve Türkiye 5. nesil savaş uçağının montajına başladığını bildirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.